akılda kalanlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Akılda Kalanlar programında ben yine Serdar Aydın huzurlarınızdayım. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin yine görünmeyen manevi dinamiklerinden, manevi mayalarından, manevi okullarından diyeceğim bir güzel adamla huzurlarınızdayım. Sayın Mehmet Ali Korkmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Sayın Mehmet Ali Korkmaz, 1964 Kırşehir doğumlu. İlk orta eğitimini Kırşehir'de aldı. Lise eğitimini ise Kayseri'de gerçekleştirdi. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi makine bölümünden 1986 yılında mezun oldu.
Evet.
O yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde meslek liselerinde teknik öğretmen olarak görev aldı. O günden bugüne eğitmenliği, öğretmenliği, muallimliği devam ediyor. Refah Yol döneminde bir dönem Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Cafer Güneş'le birlikte danışmanlık yaptı.
Evet.
Uzun yıllar Konya'da, yaklaşık 20 küsür yıldır Konya'da hayatını devam ettiriyor. O bir İç Anadolu'lu, Kırşehirli ve Konyalı. Yerel gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda program yapıyor. Yani bu stüdyonun yabancısı değil. Hala şu an itibariyle de birçok STK'da görev almış olmaklığıyla birlikte asıl temayüz eden özelliği Anadolu Gençlik Derneği'nde genel başkan yardımcılığı yapıyor. Sayın Korkmaz, tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetiniz için, aranızda bulunmaktan, TRT ailesi içerisinde konuk olarak katılmaktan gerçekten mutlu olduğumu ve heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. Bizler de şu anda radyoları başında birçok coğrafyadan, birçok ilden bizi dinleme lütfunda bulunan çok değerli dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Yeterli değil, muhabbetlerimizi de iletiyoruz.
Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ben Adanalıyım ama takriben Türkiye'nin 60 küsür ilini, hem de elimde böyle turistik yerlerini, oranın damak tadını, hediyelik eşyalarını alacak, tadacak kadar gezdim. Hiç mübalağa etmiyorum.
Evet.
Hakikaten güzel bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorum. Şöyle çapraz bir soruyla başlayayım size. Bizler, Türkiye'de yaşayan insanlar, ülkemizin kıymetini biliyor muyuz?
Tabii illeri gezdiğinize şahit oldum. O gezme kültürünün de birçok ailelere örnek olduğunu gördüm. Evet. Hasreten o şehri gezdiğinde nasıl gezilmesi gerektiğini bizlere gösterme imkanınız oldu. Biz o konuda teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra dönem dönem insanlarımız bazı zaman sıkıntılı dönem yaşarız.
Evet.
Sıkıntılı dönem yaşadığımız zaman endişeye kapılırız haklı olarak. Ve nasıl olacağını, nereye gidiyoruz, ne yapmamız gerekir diye kendi aramızda analiz yaparız. Analiz yapanlara şu değerlendirmeyi yaparım. Ümit var olmamız gerekiyor. Çanakkale'de eğer düşman askerleri Çanakkale'yi geçmiş olsaydı ülkemiz çok daha farklı olurdu. Ama orada bir dua var. Orada bir yakarış var. Eğer düşman askerleri Çanakkale'ye geçerse senin davanı yürütecek başka aziz millet var mı? Yok. İki, bu ülkenin kıymetine binaen, bu ülkenin önemine binaen bu iki şeyi anlatıyorum. Birincisi, eğer geçilseydi senin davanı yüceltecek başka aziz millet var mı? Yok. İkincisi de Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesiyle karşılaşıyorlar. Abdülmuttalip'le.
Evet.
Biz gideceğiz, Kabe'yi yıkacağız. Ve Abdülmuttalip o Ebrehe'ye diyor ki, buyurun gidebilirsiniz. Rahatlığa bakın. Ya nasıl müsaade ediyorsun? Biz gideceğiz, yıkacağız. Sizin kıblenizi, Kabe'nizi, mabedinizi yıkacağız. Olsun, gidebilirsiniz. Benim develerim var. Ben develerimi istiyorum diyor. Ya bırak develeri, Kabe'yi yıkmaya gidiyoruz. O gün tarihi cümleyi söylüyor. İşte bugün de aynı cümleyi söylüyoruz. Kabe'nin sahibi var. Bu ülkenin sahibi var. Dünyada nizamın kurulması için, adaletin oluşması için bu ülkenin önderliğine ve liderliğine ihtiyaç var. Bu ülke önder ve lider olmadan dünyada nizam olmayacak. O zaman Rabbim, Cenab-ı Allah bu ülkeyi, bu devletimizi, bu milletimizi her türlü oyun tuzaklardan koruyacaktır. Nereden biliyorsunuz? Çanakkale'de oldu. Nereden biliyorsunuz? Abdülmuttalip Efendimiz'den biliyoruz. Bu işin sahibi var. Şimdi de diyoruz.
Kurtuluş Savaşı'ndan biliyoruz.
Kurtuluş Savaşı'ndan yakın tarihte.
15 Temmuz'da bu bağlamda bir değerlendirir misin bize?
15 Temmuz'u düşündükçe çok duygusallaşıyorum.
O geceyi nasıl yaşadınız mesela? İlk defa ben de size ilk defa sormuş olacağım.
Onu izah edeceğim. O tankın altında kalan kişi, yani tankın önüne geçip, ben bir tane örnek vereyim, beni en çok duygulandıran bir motosikletçi görüyor. Diyor ki beni, diyor, o tankın bulunduğu yere götür diyor. Arkasına biniyor ve motosikletle gidiyor. Ulaştıktan sonra, tankın olduğu yere geldikten sonra cebindeki paraları çıkarıyor. Ne varsa. Diyor ki sen beni buraya kadar taşıdın. Ben bundan sonra yaşamayacağım. Şu emanet şeyleri al, bu para hep senin olsun diyor. Cebinde ne kadar varsa paraları bırakıyor. Bu güzel bir davranış. Fakat daha güzeli de var. Motosikletçi diyor ki, genç bir delikanlı, ben bu parayı almam diyor. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman bir plan mı vardı? Yani sokağa çıkma planı mı vardı? Hayır. O gün hepimiz sokaklardaydık. Herkes bulunduğu şehrin meydanlarındaydı. Fakat en çok umutlandıran, ki güzel bir konuyu açtınız, Çanakkale, Kabe ve siz. 15 Temmuz'da. Evet. 15 Temmuz'da hiç organizasyon yoktu. Ankara Kazan'dan yola çıkan insanlar, kamyonlarla yola çıkan insanlar.
Boğaziçi Köprüsü'ne giden insanlar.
Birçok bunu örnekleyebiliriz insanlar. Ama burada birileri şunu hesap etmedi. Kimse, o üst akıl dedikleri kişi şunu hesap etmedi. Aziz milletin o ruhunu Kurtuluş Savaşı'ndaki, Sütçüimam'daki, Maraş'ın kurtuluşundaki, Çanakkale'nin kurtuluşundaki cepheye gidiyorsunuz, öleceğinizi biliyorsunuz ve o bile bile şehadet getirerek gidiyorsunuz. İşte aziz milletimizin siz açtınız, Çanakkale'de böyle oldu, Mekke'de böyle oldu. O davayı yürüten, o inancı temsil eden bu ülkenin insanları da 15 Temmuz'da dedi ki, bizi hesap etmeden bir adım atamazsınız. Evet. Ve öyle oldu. Yani birçok kahramanlar var. İsimsiz birçok kahramanlar var. Bunu bir kurgulayarak, bunu bir özel de eğitilmedi bu insanlar. Evet. Bu anlamda değerli dinleyicilerimiz, şu anda radyoları başında bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimize bu üç hadiseyi anlatarak ümit var olunuz diyoruz.
Eyvallah, ümit var.
Yani kim hesap kurarsa kursun, kim tuzak kurarsa kursun, milletin o sağduyusu, milletin o refleksi. Yani Şırnak'taki kardeşimiz de aynı refleksi verdi. Edirne'deki kardeşimiz de aynı refleksi verdi.
Eyvallah.
Onun için ülkemizin kıymetini biliyoruz.
İnşallah.
Bu anlamda ülkemizle ilgili hesabı olanlar bir kere daha 15 Temmuz'dan sonra
düşünsünler. Bin kere düşünsünler. Bir kere de değil.
Evet.
Evet, ben Sayın Korkmaz, ülkemizin kıymetini bilelim, bu millete güvenelim dedik. Siz takriben 20 yılı aşkın süredir, 86, evet 21 yıldır gençlerle, yani toplumun motor gücüyle, toplumun zihin gücüyle, enerjisiyle muhatapsınız, eğitimcisiniz, babasınız, yakinen sizi tanıyorum.
Evet.
Yakın zamanda kayınbaba ve dede de oldunuz.
Evet.
Peki ülke kıymetini bilirken ailenin de, aile fertlerinin de, eşlerin, çocukların, damadın ve gelinin ve torunun ve birbirimizin de kıymetini bilmeli miyiz? Bir eğitimci olarak soruyorum. Nasıl bilmeliyiz? Mutlu bir aile, mutlu bir toplum nasıl oluşur?
Evet. Tabii bir önceki değerlendirmeden devam edeceğiz. Böyle bir ülkede yaşarken böyle bir ülkede yaşamanın da bedeli vardır. Yani ben bu ülkeye nasıl bir katkı sağlamak istiyorum? Ben bu ülkeye nasıl bir artı değer katmak zorundayım?
Eyvallah.
Şimdi şeye odaklanmak gerekiyor. Sürekli olumsuzluklarla, işte ya sıkıntılardan bahsetmek yerine, bu ülkenin sahibi vardır. O zaman ben ne iş yapıyorum? Siz şu anda yayındasınız ve yayınla ilgileniyorsunuz. En güzeli yapmak zorundayız ve en güzeli de yapılıyor. O halde ben bu en güzeli yaparken bahsettiğiniz gibi evimden başlamam gerekiyor.
Eyvallah.
Evimden başlandığı zaman şu anda radyoları başında bizi dinleyenler, birçok kişiye şunu ifade ediyorum ve bunu ruhen de yaşıyorum. Evdeki aile ve çocuğun üzerine, bu millet o yapının üzerine inşa edilmiştir.
Bunu, temel yapı taşı ailedir.
Ailedir.
Atom
Fakat
gibi.
Fakat bunu bir örneklemek istiyorum. Safa ile Merve arası. Yeşillik yok, su yok. Hazreti İbrahim ile Hazreti Hacer, Safa ile Merve arasında bir arayışa girerken bir cümle söylüyor. Ya Hacer, seni bırakıp gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Tepenin arkasında bir yer var, su var, bulabilirsem. Söylediği cümle çok güzel. Allah'a ısmarladık diyor. Şimdi bu cümleyi içini doldurmam gerekiyor. Ya Hacer, Allah'a ısmarladık. O Allah'a ısmarladık cümlesini oradan kesiyoruz, evimize getiriyoruz. Nedir evimize? Sabahleyin işe gidiyoruz. İster erkek olarak, ister bayan olarak. Oradaki evden çıkarkenki ruh halimiz. İbrahim'in Hacer'e dediği gibi Allah'a ısmarladık diyoruz. Fakat Allah'a ısmarladık derken sırtımızı dönerek değil. Göz temasıyla. Evde kim var? Çocuklarımız var. Evde kim var? Eşimiz var. Dönüyoruz. O duyguyla sizi Allah'a emanet ettim diyoruz. Birçok ağrı kesici vitaminden daha etkilidir. Öyle yapmasak kapıyı çarptık gittik. Evdekinin halini düşünün. Evde kalanların halini düşünün. Biz buradan başlıyoruz. Ve o ailemize Allah'a ısmarladık. Biz seni Allah'a emanet ediyoruz. Diyen bir ev halkı. Diyen bir nesil. Diyen bir torun. Diyen bir damat. Bunun üzerine inşa ediyorsunuz. İnşaat ettiğiniz zaman, akşam geldiğiniz zaman kapıda sizi karşılıyor. Ya da siz onu karşılıyorsunuz. Sabahleyin o çıkarkenki hali ulaşabildiğim, yaptığım konferanslarda özet olarak bunu ifade ediyorum. Lütfen değerli dinleyicilerimiz, evden çıkarken Allah'a ısmarladık. Kim önce çıkıyorsa.
Diyelim. Bir göz temasımız olsun, bir tebessümümüz olsun.
Sonra torun dediniz, damat dediniz. Tabii insanlar yaşları ilerlediği zaman bir beklenti içerisine girer. Beni en çok etkileyen şey şudur. Acaba torunum olduğu zaman ben bu halimle, bu kimliğimle, bu ruhumla, bu davranış halimle torunu sevebilir miyim diyordum.
Ve torun sahibi oldum.
Torun sahibi oldum. Fakat gönlümün bir yerinde, kalbimin bir yerinde, neredeyse onu bulamadım. Bir yerinde hapsolmuş bir duygu torun dünyaya gelince devreye girdi.
Öyle midir gerçekten?
Yani gerçekten öyledir.
Evlattan tatlıdır derler. İşte efendim ya oğul balı der bizim Yörükler, Adana bölgesinde, Toraslarda filan. Böyle midir?
Yani? Böyledir. Siz ki Türkiye'de ortalama 45-50 yaşında torun sahibi oluyorsunuz. 50 yaş civarında. Fakat 50 yaşında kendi ailenize, kendi çocuklarınıza bir yapıya geldiniz. Bir seviyeye geldiniz. Size bir takviye güç lazım. O da torunla. O torun o gücü veriyor. Ancak bunu tattığınız zaman o sizin yaşınız, duygularınız yeniden depreşiyor ve o 50'li yaşları siz çok sağlıklı yürütüyorsunuz. Ayrı bir duygu, ayrı bir heyecan.
Stres topu, tansiyon hap falan diyorlar torun için, doğru mudur?
Ağrı kesici diyorum. Ağrı kesici diyorum. Şimdi tabii buradan konuyu açtık. Bu ülkeye hizmetle ilgili bir bağlantı kurmam gerekiyor.
Mutlu aileye de dedik. Yani oradan başladık. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken neler vardır?
Buradan şu dersi çıkardım. Ben bu eğitimleri verdikten sonra kendimle ilgili yapmayı tavsiye ettiğim ve değerli dinleyicilerimize de tavsiye ettiğim konu şu. Ben bu ülkeye hizmet etmek istiyorum. Çok basit bir örnek. Eğer bir aracımı park edeceksem ilk soracağım soru şu. Soruyorum kendime. Sessiz soruyorum. Ben bu aracı park ettim. Hangi aracı engeller? Hangi vatandaşın hakkına girerim? Şimdi mutlu bir aile kuracağız. Mutlu bir fert olacağız. Birinci konu bu. Yani kimin geçebileceğini, kimin geçemeyeceğini hesap ederek bir dakika ben bu aracı buradan çekiyorum. Buradan başlıyoruz. İkincisi.
Yani ötekini, diğerini, önce başkalarını da baş hesaba katarak hayatı egosantrik, ben merkezli değil. Bu hayatı katlanır kılan öteki de ötekinin varlığıdır. Çünkü insan ancak hem cinsiyle tekamül edebilir. Hayvanla veya bitkiyle değil. Ancak bir insan bir insana tekamül edebilir. Birlikte yaşamanın en asgari gerekliliği de onun da konforunu, zihin konforunu ve rahatlığını düşünmem gerekir diye. Buna ihsar deniyor İslam'da. Yani onu da düşünerek davranmak. Sokakta, işte, evde, eğlencede, piknikte, futbol maçında diyoruz değil mi?
Doğrudur. Eyvallah. TRT misafir ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Aracımızı park edeceğiz. Ya bir an önce yayına yetişeyim. Aracımı şöyle park edeyim. Bir an önce yayına yetişmeyeyim. Önce şu aracımı engellemeyecek şekilde park edeyim. Şimdi araç olsun. Park etme, sadece araç park etme ilgili de değil.
Buyurun.
Ben yolda yürürken sağdan yürümek zorundayım. Sokakta yürüyen birçok kişilerimiz var. Yani basit gibi geliyor. Öbür türlü işin felsefi boyutunda analiz yapıp da nasihat etmekten ziyade bir eylem yapmamız gerekiyor. İki tane eylem söyledim. Yolda yürümeniz bile bir...
Bu kaydıyla olsun, kaydı, bir düzenle tabii. olsun.
Şimdi aracı park ediyorsunuz. Oradan rahmetli hocama geçeceğim. Hocam şöyle derdi. Eğer siz bir kaide hayatınız yoksa takım elbise giymişsin ama fanilan gözüküyor derdi. Yani yaptığın işle söylediğiniz arasındaki uyumsuzluğu ifade etmek için bunu söylerdi. Güzel takım elbiseyi giymişsin, kravatı giymişsin ama fanilan gözüküyor. Daha araç park etme konusunda duyarlı değilsiniz. Daha yolda yürürken duyarlı değilsiniz. Komşularınızla ilgili duyarlı değilsiniz. Ve bu duyarlılığın içerisinde bir sürü laf ediyorsunuz ve nasihat ediyorsunuz siz. Önce o duyarlılığı sağlamamız gerekir. Tabii hocamla ilgili birçok anılar vardır.
Dinleyebiliriz.
Yani değerli dinleyicilerimize bugünlerde çok bahsediliyor. Bahsedilecek de daha önce geçmişteki ülkemize hizmet etmiş birçok liderler gibi ondan da bahsedilecektir. Bu bahsedilme bir muhabbetle olan bir şeydir. Yani bu bir özel gayretle olan bir şey değildir. Hocam inanç, ibadet konusunda hassasiyeti vardı. Aklıma gelir. Biliyorsunuz ikindinin 4 sünnet vardır. 4 de farz vardı ikindi namazının.
Evet. Sünneti de gayri müekkededir. Yani evet. Zaman zaman terk edilebilen Peygamber Efendimizin zaman zaman terk ettiği söylenen bir sünnettir. Bununla ilgili bir şey mi anlatacaksınız? Buyurun.
Hatırıma gelen odur. Buyurun. Güzel bir şeydir.
Buyurun.
3 tane konu vardır. Bir tanesini ifade edeyim. Vakit olursa diğer konularını buyurun, bahsederdim.
Lütfen.
Hocamla bir seyahatte bir gün hocam yolculuğa yetişeceğiz. Sünneti kılmasak olur mu? Hep hatırıma gelir. Evladım sünnetten daha iyi yapacağımız bir iş var mı? Varsa onu yapalım. Derdi.
Daha önemli bir işimiz
daha önemli var.
Var
mı
bu
ki?
Bu namazı kılmayıp daha önemli bir iş yapacaksak yapalım, yapalım. Onu. Tamam. Terk edelim.
Terk edelim derdi.
Ama değilse,
değilse
kılalım.
Kılalım derdi.
Seferde de olsak.
Kılardı.
Hazerde de olsak.
Kılardı derken işte Ramazan ayında teravih namazı kılınır. Kimisi 8 kılar, kimisi 12 kılar, kimisi 20 kılar.
20 rekat kılınıyor evet. Ama
yani zamana
uygulaması,
göre.
Ulemanın uygulaması 20 rekattır.
Bir gün Konya'ya geldi. İftar programından çıktık. Bir hafız arkadaşımız, hocam yola çıkacaksınız. 8 rekat kılsak olur mu dedi. Beraberiz.
Bu da çok yaşlı hali bu.
Yaşlı hali. Son dönem.
80'li yaşlar.
80'li
yani.
Yaşları.
Akılda bu kalsın sevgili dinleyiciler. 80 yaşında bir siyasi hareketin liderinden bahsediyoruz. 8-10 tane de hastalığı var. Ramazan ayında oruç tutmuş. Teravih namazı kılınacak. İmam Efendi nezaketen, onun yaşlılığına, hastalığına hürmeten diyor ki efendim biraz bunu kısa kılabiliriz. Hani malum haliniz ya 8-10 rekat kılınabiliyor bazı fetvalarla. Verdi cevabı dinliyoruz hocamın.
Taburede oturuyor. Döndü. Kaytarmak yok dedi. 20 kılacağız. Tabii bunlar bizim için çok önemli örnek. Yalnız
elbette
aile için, özellikle işletme sahipleri için, bir topluluk için şöyle güzel bir örneği de vardı.
Buyurun.
Mesela otururuz biz, arkadaşlarla oturduğumuz zaman ülkenin birçok meselelerini tartışırız. İş yapmaktan ziyade fikir beyan ederiz. Bir gün hocam böyle hep olumsuzluktan bahseden kişi, ismini söylemeyeyim uygun olmaz.
Tamam.
Bu söylediğin olumsuzluğun kime faydası var? Biz, siz bu olumsuzlukları anlattığınız zaman moralle mi çıktık? Moralle mi çıkacağız? Ya iyi ki anlattın, çıkınca çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız mı deriz? Vay be, demek öyleymiş be. Yorgun mu çıkarız? Efendim yorgun çıkarız. O zaman bakın unutmayın, bundan sonra bir toplulukta bir şeyden bahsederken anlattığım şey buraya faydalı mıdır, zararlı mıdır? Zararlıdır. O zaman insanların moralini bozacak bir şey anlatmamanız gerekir derdi. Olumsuzluk anlatmayın derdi. Harika bir şey. Şimdi anlatıyor birçok işte ülkemizin yaşadığı süreç olumsuzlukların dönen olayları anlatırız. Ama iş yaparken olumsuzluklarını saymamak gerekir. Çünkü çalıştığınız mesai arkadaşlarınızın moralini bozmamanız gerekir.
Onların gayretini, şevkini azaltacak, motivasyonu bozacak şeyleri boş laf olarak kullanmamak gerekir. Analiz, sentez, tahlil sıkıntı yok. Bunu yapacağız ama İş yapmaya gelince de insanların enerjilerini boşa harcatmayacağız.
Son bu bir örnek daha verebilir miyim? İşletmeci, özellikle genç arkadaşlarımızı, işletme sahibi olacak, kariyer sahibi yapacak arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Yıl 1998, malum süreç, 28 Şubat sürecinde her sene olduğu gibi İstanbul'un fethi programı yapılır. Ama o dönemde yapılma ihtimali çok az. Lütfi Alman Bey'e görev veriyor. Git diyor Sakarya'da bu programı yapmak üzere Vali Bey'le görüş, Emniyet Müdürü'yle görüş, İçişleri Bakanı'yla görüş. Tabii Lütfi Bey kafasını sallıyor hocamın yanında, gidiyor. Vali Bey'le görüşüyor, İçişleri Bakanı'yla görüşüyor, Emniyet Müdürü'yle görüşüyor ve dönüyor. Hocam diyor, bu süreçte kimse stadyumu vermek istemiyor. Hocamın söylediği cümle çok önemli. Lütfü, bir şey yapacağın zaman önce kendine inanacaksın. İnanmadığın bir şeyin olmayacağını bilmen lazım. Sen kendine inanmadın. Hadi git, şimdi bana nasıl olacağını yap ve geri dön diyor. Gidiyor, İçişleri Bakanı'na gidiyor. Mümkün değil, ben bu odadan çıkmam diyor. Ve neticede İçişleri Bakanı izini veriyor. Hah Lütfü diyor. Bir iş yapacağınız zaman inanacaksınız.
Önce kendine inanacaksınız.
Önce kendine inanacaksınız. Eyvallah. Ve nitekim o program oldu. O programda da Sakarya'daydık. Lütfü Bey dedi ki olma ihtimali çok zor bir şeydi ama dedi. Hocam,
hoca önce beni inandırdı.
Beni inandırdı.
Ben inandım. Sonra bu program olabildi dedi.
Hangi iş yaparsanız yapın.
Eyvallah.
Tabii hocamdan açıldı. Bir televizyon programında Konya'yı bilenler, yolu düşenler bilirler. Tümason traktör fabrikasının temeli atılacak yıl 1975. Serdar Bey hiçbir yerleşim yeri yok. Bataklık. Genel müdürünü konuk ettim. Elini kaldırdı diyor. Şu gördüğünüz yer yıllar sonra organize sanayi bölgesi olacak deyince basın falan alay almıştı ama şimdi oralar hep organize sanayi. Dördüncü, beşinci organize sanayi oldu. Ya. Hedef gösterme açısından da fırsat verdiniz. Teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Büyük
rahmetle de anmış olalım.
Estağfurullah. Sayın Necmettin Erbakan bu ülkede milli duruşuyla, efendim projeleriyle bir nesli, bir dönemi adeta hamur gibi yoğurarak bu ülkenin ruh kodlarına, bu ülkenin ruh köküne bağlı bir medeniyet tasavvurunu inşa ederek çok önemli işler yapmıştır. Ben mevcut Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, hükümetin değerli üyelerini, bugün kitaplarını okuduğumuz, makalelerini okuduğumuz birçok yazar, çizer ağabeyin ruh hamurunda hocanın suyunu, ununu gördüğümü belirtmek istiyorum. Onu rahmetle anıyorum. Allah onun gibi nice kıymetli vatanını, milletini, dinini, kültürünü, tarihini bilen, o şuurda hizmet eden siyasetçiler bize nasip etsin.
Evet.
Önemli bir şey bu.
Tabii değerli dinleyicilerimiz, kırık kıyafetteki hassasiyet de ayrı bir güzellikti. Bu ülkeyi temsil açısından o geçen gün bir fotoğraf gördüm. Yıllar önce takım elbiseli, beyaz gömlekli, kravatlı, giyimine kuşamına dikkat
çok
etmiş.
Dikkat
bu bir eğitimdi. Hal diliyle eğitimdi. Bunu da ayrı olarak ifade etmem gerekiyor. O nezaketiyle beraber
akılda kalanların bu bölümü sanki rahmetli hocayı anma bölümü gibi oldu biraz. Buna çok da mutluyum
Evet. Sevgili
dinleyiciler. Çünkü aklımızda bu kalsın.
Taziyeye geldiğinde o zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Bey taziyeye geldiğinde yine yürümekte zorlanıyordu. İki kişi koluna girmişler, kapıya kadar uğurlamış. Hocam ne zahmet ediyorsunuz? Biz sizin öğrencileriniz. Abdullah Bey sen devleti temsil ediyorsun. O nezaket de ayrı bir nezaket.
Yani
etmiş olanım
bunu da hem giyimine kuşamına hem de toplum içerisinde ve özel hayatında yakinen biliyoruz. Sevgili dinleyiciler, çok nezaketli bir insandı.
Evet.
Hiç kimse diyemez ki biz Sayın Erbakan'ın siyasi hayatında, siyasi mücadelesinde kaldı ki çok çetin, çok sert de bir mücadele içerisinde ola geldi hep Sayın rahmetli merhum Erbakan. Ama rakipleri bile, hasımları bile ondan bahsederlerken bugün bir nezaketle, saygıyla bahsederler. İnciten, aşağılayan sözcükleri olmazdı. En ağır eleştirilere bile tebessüm ederlerdi.
Doğru.
Onları güldürerek düşündürürdü hocam. Evet, Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin. Bu
söyleyeceğiniz varsa buyurun lütfen.
Yok,
ben gayet memnunum programın akışından ve gidişinden. Yoksa sorularım var. Ben sizi bulmuşken soracak sorularım var. Yine bir eğitimci olarak hocamı rahmetle andık. Allah razı olsun. Vesile oldunuz siz de Sayın Korkmaz. İletişimde biliyorum ki sizin uzun zamandan beri ilgi alanlarınızdan. Kendinize ait okumalarınız var, tecrübeleriniz var, deneyimleriniz var. Bugün aileler, siz hem kız evladı hem erkek evladı yetiştirdiniz. Şimdi damatlar ve gelinler sahibi oluyorsunuz, oldunuz. Gençlerle iletişim konusunda neler önerirsiniz anne babalara
Evet. Ve
gençlerin kendisine? Buradan biraz konuşalım.
Şöyle, o araç park etmek basit gibi görünebilir belki ama çok önemli bir şey. Yapıldığı zaman işin kıymeti, o iletişim oradan devam etmek istiyorum.
Lütfen buyurun.
Mesela çok böyle araç kullanırken bazı cinayetler oluyor. Nedir?
Evet.
Büyük şehirlerde dar sokaklar olur. Kendim de yaşadığım için söylüyorum. Geçen gün hanımla gidiyoruz. Sokağın yarısını bitirdim. Çıkmak üzere bir araç geldi. Değerli dinleyiciler, bu tür yaşadığım şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Yaptığım şeyleri anlatmaya çalışıyorum.
Evet.
Sokak bitmek üzere araç girdi. Geldi. Şimdi hanım dedi ki, ya bu araç niye girdi dedi. Biz bu kadar mesafe kat ettik dedi. Bir saniye hanım dedim. Bundan sonra davranışı değiştiriyoruz. Aracın vitesini geri aldım. O uzun mesafeyi geri geri gittim. Tam çıkmak üzereyim. Karşıdaki o kadar mahcup oldu ki. Teşekkür etti. Korna çaldı. Selektör yaptı. Bak bunu yaşamak için biz bu dili kullanmamız gerekir. İkincisi, gençlerle ilgili, günümüz gençliğiyle ilgili iletişim dünyasını çok eleştiririz. Kesinlikle katılmıyorum. Yani bu iletişim çağındaki gençlerin hep şunu söylerler. Bizim zamanımızda böyle değildi. Hayır, şimdiki gençler birçok şeyden haberdarlar. Birçok şeyi biliyorlar. Yalnız onların gönlüne girebilmemiz lazım. Nedir gönlüne? Dün bir konferanstaydım. Kullandığımız dili değiştirmemiz gerekiyor.
Evet.
Ben kendim değiştirmeye çalışıyorum.
Evet.
Dil şu. Anlamadınız galiba. Bir saniye, ben galiba anlatamadım. Tekrar söylüyorum. Yok anladım. Ben anlatamadım. Eğer siz bu iletişim çağındaki karşıdakinize ima yolu anlayamadığını ifade ederseniz orada çatışma çıkıyor.
Yani kusur kendimizde arayarak onun gönlüne girmeye çalışmak. Yani onu suçlayarak, onu aşağılayarak, onu ezerek değil, kendimiz üzerinden yani işin maliyetini, zorluğunu, güçlüğünü ve problemini kendimiz üzerimize alarak
dün bu onunla
diyaloğa girmek.
Tabii seminerde bunu yaptım. Bir saniye, ben tekrar anlatıyorum. Galiba anlatamadım. Mahcup oldu. Hayır dedi, ben anladım dedi. Siz olsun, ben tekrar anlatıyorum. Buradaki bakış açısı şu. Bu dili gençlerde yakalamamız gerekir. Gençlerde yakalamanın da kendi çocuklarımızdan, kendi ailelerimizden biliyoruz. Onlara bazı sıfatlar takmak lazım. Aile için söylüyorum. Şu anda benim küçük çocuğum telefonda ağrı kesici diye kayıtlı. Geçen gün bir hadise yaşadık. Artık büyüdü. Liseyi bitirdi. Kayıtlarda ağrı kesici. Torun olunca dedim ki...
Antibiyotik mi yaptın, ne yaptın?
Torun olunca dedim ki, kızım galiba bu ağrı kesici ismini toruna vereceğim dedim. Bir anda ciddileşti. O bana ait dedi. Onu başkasına veremezsin dedi. Ben şaka söyledim. O ciddi anladı. Ve şunu gördüm. Onlara bir tanımlama yapmanız lazım. Bir sıfat vermeniz lazım. Ağrı kesici ifadesi tuttum. Ve bu gençlerle iletişim kurmada...
Onu taltif etmek, onur etmek. Şahsiyetini şey yapmak. Ezmek değil, belki motive edip desteklemek belki, değil mi yani?
Motive ederek desteklemek. Yani burada yine Peygamber Efendimiz'den bahsetmemiz lazım. Bir çocuğa eğitim vereceği zaman tepeden bakmazmış. Çocuğun seviyesine iner. O göz göze temas çok önemli.
Kesinlikle.
Yani göz göze temas diyorsun, iletişimden bahsettik. İşte dairelere giriyorsunuz, birçok yerlere, işletmelere giriyorsunuz. Bilgisayarla oynuyor. Efendim bir işim var diyoruz. Tamam buyur, dinliyorum sizi diyor. Hayır, beni dinleme, benim gözümün içine bak.
Eyvallah.
Gözümün içine bak. Anlatıyorum gittiğim yerlerde. Ya bilgisayarda işimiz var, bilgisayar kafası eğik bilgisayarda. Memur arkadaş ilgini. Hayır. Yapmasanız bile gözünü, buyurun efendim. Gözünün içine bak.
Yani göz teması. İletişimde göz teması çok önemli. İletişimle ilgili başka neler söyleyeceksiniz? Onları alalım ve kapatalım.
Biz çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Böyle bir TRT ailesinde program yapmak. Burada birkaç kelime ifade etmeye çalıştık.
Estağfurullah. Çok
önce kendimizi edeyim. Merkeze almamız gerekir. Aldıktan sonra da kaide kurallarımızı netleştirmemiz gerekir. Son cümle.
Evet, buyurun.
Hanımla protokol yaptık değerli dinleyicilerimiz.
Evet.
Bitti. Öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman 20 dakika hiç konuşmuyoruz. Ama 21. dakikada hiçbir şey olmamış gibi konuşuyoruz.
Sevgili dinleyiciler, akılda kalanların bu son, bu programın sonunda daha doğrusu Sayın Mehmet Ali Korkmaz diyor ki hanımla bir şeye kızdığımızda 20 dakika konuşmayalım. Karar aldık. Galiba bu akılda kalacak. Bu programımızın yapılmasında emeği geçen Sayın Arzu Yaman'ı, teknik masadaki Hülya Aydoğan'ı anıyor ve sizi Allah'a emanet ediyorum. Öbür hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın. Akılda kalan.